Herkese selam. Türkiye ile ilgili son günlerde sıkça sorulan bir soru var. Türkiye nasıl oldu da 7 milyar dolarlık bir pakete 23 milyar dolar ödedi? İşin uzmanlarının içinden çıkamadığı bir soru. Fakat bu sorunun Türkiye'nin önemli kişilerinin son günlerde sıkça yaptığı ziyaretlerle ilgisi var. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güner, MİT Müsteşarı, Dışişleri Bakanı'nın sıkça yaptıkları ziyaretler ve bu ziyaretlerinde Kuzey Irak ve Irak ekseninde döndüğünü görüyoruz. Bu ziyaretlerin yanında Türkiye'nin Kürt meselesiyle ilgili de bazı çok sıcak gelişmeleri var. Özellikle seçim öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yetkililerin Efkan Alan'ın DEM Partili bazı isimlerle yaptığı görüşme ve bu görüşmelerin 16. gününde berhava olması. Fakat bu çözüm süreci falan değil. Seçimle ilgili bir görüşmeydi. O görüşmede masaya getirilen maddeler, o maddelere Efkan Alan'ın nasıl evet dediği fakat görüşmenin nasıl patladığı, buna ilişkin detayları Kuzey Irak'a Hakan Fidan'ın, İbrahim Kalın'ın, Yaşar Güler'in sık sık peş peşe yaptıkları ziyaretler, bu ziyaretlerle ilgili detaylar ve Türkiye'nin 23 milyar dolarlık bir pakete nasıl evet dediği, normal başka bir ülke benzer bir paketi kat kat daha ucuza alırken, bununla ilgili tüm detayları bulacağınız yine bilgi dolu, yine dopdolu bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri F-16 paketi üzerine anlaşmaya vardılar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun iç prosedürleri devam ediyor. Bu paketin içerisinde bir kısım ikinci el kullanılmış F-16'ların alınması, daha sonra bir kısım yeni F-16'ların teslim edilmesi, bir kısım F-16 motorlarının verilmesi, bir kısım da Türkiye'deki F-16'ların yenilenebilmesi için bazı kitlerin filan tedariğiyle ilgili bir paketten bahsediyoruz. Ve bu paketin toplam değeri 23 milyar dolar. Bu getirilecek motorların bir kısmı Türkiye'nin yeni Kaan uçağına takılacak, bir kısmı da motor ömrü tamamlanmış belli F-16'ların motorları yenilenecek şekilde. 23 milyar dolarlık bir paket. İçeriğinde ne olduğu son derece net ve şeffaf biçimde bir paket. Şimdi gerek yerel, gerek uluslararası savunma uzmanları bu paketin içeriğindeki her şeyi çıkarıp Amerika Birleşik Devletleri'nin daha evvel benzer paketlerde verdiği fiyatlar, yaptığı satışlar üzerinden karşılaştırdıklarında bu paketin değerinin 6,5-7 milyar dolar olduğunu ortaya çıkarıyorlar. Fakat Türkiye'nin ödediği rakam 23 milyar dolar. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri satmak istemiyordu. Şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz? Mesela Twitter'ı da sahibi satmak istemiyordu. Fakat Elon Musk 15 milyar dolar edecek Twitter'a 44 milyar dolar teklif edince sahibi satmak durumunda kaldı. Şimdi Türkiye'nin durumu da böyle. Türkiye gerek bu S-400'ler üzerinden, gerek Rusya'ya bir yakınlaşması, bir uzaklaşması, gerek Amerika Birleşik Devletleri ile çıkardığı anlamsız krizler nedeniyle, gerek NATO içerisindeki meseleler nedeniyle öyle bir hale düştü ki Türkiye, nihayetinde günün sonunda yaptığı bütün bu geller, gitler filan bununla ilgili oluşturmaya çalıştığı bütün pazarlık masaları vesaire bunların hepsi çöktü. Nihayetinde Milli Güvenlik Kurulu'na bir rapor sunuldu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından. Ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ne dedi? 5 yıl sonra Türkiye hava savunmasından mahrum kalacak. Çünkü mevcut F-16'ların ömrü birçoğunun zaten dolmak üzere. Diğerlerinin ömürleri de 5 yıl içerisinde dolacak. Artı gelişen teknolojiler nedeniyle Türkiye F-16'larla hava savunmasını sağlayamayacak duruma gelecek. Dolayısıyla da 5 yıl sonra Türkiye hava savunmasız durumda kalacak. Bu rapor üzerine devlette tabii bütün alarm zilleri çaldı ve kesenin ağzı açıldı. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna etmek için türlü türlü tavizler verilse de bu ikna bir türlü gerçekleşemedi. Ve nihayetinde Elon Musk'ın nazlı satıcıya yaptığı teklifle Amerika'nın önüne gidildi ve 7 milyar dolarlık bir pakete 23 milyar dolar verildi. Ondan sonra demokratlar da yumuşadı, o oldu, bu oldu. Bir de NATO üyeliklerini falan kabul etti Türkiye biliyorsunuz İsveç'in falan. Bundan sonra bu pakete onay verilme süreci başlatıldı. Fakat içinde çok kritik şartlar var. O şartlar ne? Türkiye bu F-16'ları alacak ama belli ülkeler ve belli bölgelere bu F-16'ları kullanamayacak. Böyle bir şart dünyada yoktur herhalde. Bu kadar fahiş fiyat vermenize rağmen. Fakat Türkiye'de bunu kabul etmiş gözüküyor. Çünkü bunlar dile getirilmesine rağmen Türkiye'den doğru düzgün doyurucu ne Türk tarafından ne Amerika tarafından bir yalanlama gelmiş değil. Bu şartlardan birincisi Yunanistan'la ilgili. Yunanistan'da iktidara çok yakın olan Yunanistan'ın Hürriyeti diyebileceğimiz Katamerini gazetesi var. Bu gazetede uzunca bir haber yayınlandı bununla ilgili ve dendi ki Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden alacağı F-16'larla ilgili Amerikan Dışişleri Bakanlığı Senato'ya ve Temsilciler Meclisi'ndeki 4 komiteye gizli içerikli birer mektup sundu. Bu mektuplarda Türkiye'ye satılacak F-16'larla ilgili şart konduğu, bu şartında Türkiye'nin F-16'ları Ege'deki adaların üzerinde kullanamayacağına ilişkin taahhütte bulunduğuna ilişkindi. Yani Türkiye diyor ki Yunan savunma kuvvetleriyle, Yunan hava kuvvetleriyle yapacağımız it dalaşları, karşı karşıya gelmeler ve hava savunma alanında Türkiye çünkü bu adaların üzerindeki havaalanının kendisine ait olduğunu iddia ediyor filan. Bunların hiçbirisinde adalar üzerinde bu F-16'ları kullanmayacağına ilişkin Türkiye taahhüt verdi. Ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı da kendisi de diyor ki eğer Türkiye bu şartı yerine getirmezse biz inisiyatif almayı, gerekirse Türkiye'yi F-16 programından çıkarmayı, yani bu taahhüt edilen teslimatları durdurmayı vesaire bunları da kabul ettiğine ilişkin bir mektup gönderiyor. Bu mektubu detaylı biçimde gerek Amerika'daki kaynaklar gerek Yunanistan'daki kaynaklara dayandırarak yazdığı. Bununla ilgili Yunan tarafından bir yalanlama gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yalanlama gelmedi. Türkiye'den bununla ilgili doyurucu bir yalanlama gelmedi. Tamamen ortada kaldı. Ki bunun üzerine hemen ikinci bir açıklama geldi. Bu açıklama ne taraftan geldi? Suriye tarafından geldi. SDG komutanı Mazlum Abdi geçtiğimiz günlerde Zoom üzerinden bir toplantı yaptı uluslararası gazetecilerle ilgili. Ve bu toplantı sırasında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında değişen ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 satışı ile ilgili onay sürecini başlatması konusu da soruldu. Ve Mazlum Abdi bir anda General Mazlum da denilen kişi bir anda şöyle bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri bize Türkiye'nin bu F-16'ları SDG'ye karşı Suriye'de kullanmayacağına ilişkin taahhütte bulundu. Son derece ilginç bir açıklama. Bakın, yani bir devlete karşı filan değil, henüz orada bir yönetim şekline gelmeye çalışan bir gruba karşı da Amerika Birleşik Devletleri böyle taahhütleri Türkiye'ye karşı bulunduğunu ya söylüyor ya da bu taahhütleri gerçekten kabul ettiriyor ki Türkiye bununla ilgili hiçbir açıklamada bulunmuyor. Ve bu 23 milyar dolarlık paketin ne kadar fahiş bir paket olduğuna ilişkin, bunun 7 milyar dolardan nasıl 23 milyar dolara çıktığına ilişkin muhalefet partilerinden zaten hiçbir eleştiri gelmedi. Ardından bu iki açıklamayı muhalefet partileri zaten görmediler. Bununla ilgili Türkiye'deki gazeteciler gerek Dışişleri Bakanlığı'nın gerek Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı basın toplantısında bu konuları da dile getirmediler. Bu konular böyle Türkiye'nin dış politikada iç politikayla dış politikayı karıştırması nedeniyle Türkiye'nin yediği tarihi bir kazık olarak adım adım realiteye geçiyor. Şimdi Türkiye fahiş fiyata bu F-16'ları satın alırsa eğer, alabilirse eğer bunları ihtiyaç halinde belli görevlerde kullan. Ne görevlerinde kullanılabilecekmiş Türkiye bunları? NATO görevlerinde kullanılabilecek ve kendi hava sahasını savunmada kullanılabilecek. Ancak kendi hava sahası dışında çeşitli saldırı, kontrol filan görevlerinde Türkiye'nin güneyinde ve Türkiye'nin batısında bunları kullanamayacak Ege ve SDG hedeflerine karşı. Bunlar net biçimde kayıtlara geçti. Fiyatlardaki fahiş durumlar net biçimde kayıtlara geçti. Fakat bunların ikisinin de temelinde Türkiye'nin bu şartlara evet demek zorunda kalmasının ki Tayyip Erdoğan biliyorsunuz iyi pazarlıkçıdır. Bunlara evet demek zorunda kalmasının sebebi ne? İşi böyle at pazarlığına dökmek. Yani Türkiye elindeki gereksiz yere kuvveti, kozları, tarihi ilişkileri o kadar kolay iç politika meselelerinde harcadı ki nihayetinde gelindi ve duvara toslandı. İşte o duvara toslandığı nokta ne? Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Genelkurmay üzerinden Milli Güvenlik Kurulu'na sunduğu bir rapor. 5 yıl sonra Türkiye hava savunma kabiliyetini kaybedecek. Son derece tehlikeli bir rapor. Bakın, ülkeler hava savunmaları ile ilgili adımları 30 yıl, 50 yıl sonrasına göre planlarlar. Mesela F-16 programı değil mi? F-16 yıllar süren çalışmalar sonucunda geliştirildi ve şu an F-16 Amerika Birleşik Devletleri ve pek çok NATO ülkesinin 30 yıl hava savunmasında ve hava saldırı gücünde en önemli enstrümandı. Şimdi F-16'lar yavaş yavaş gidiyor, F-35 giriyor değil mi? Türkiye de bunun bir parçasıydı. Yine bu iç politik meseleler nedeniyle Türkiye'yi çıkardılar bu programdan. Şimdi F-35 de gelecek, o da 30 yıl gidecek. Böyle kalmayacak ki bu F-35. Onun bir sürü programı var. Adım adım geliştirilecek, geliştirilecek. F-16'nın ilk çıktığı yer nereye? F-16'nın şu an yaptığı görevler nereye? F-35 de her geçen gün üzerine konarak 30 yıl NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO ülkelerinin en büyük vurucu güçlerinden bir tanesi olacak. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an satmadığı F-22 Raptor'lar fakat bir süre sonra NATO ülkeleriyle de paylaşmaya başlayacağı uçaklar da avcı uçağı kabiliyeti açısından yine 30 yılı götürecek uçaklar. Fakat Türkiye eskiden bu şekilde hareket ederken, Türkiye'de 30 yıllık yatırımlar yaparken şu an ne oldu? Dış politikayı, iç politikaya alet etme neticesinde 5 yıl sonrasının felaket senaryosuyla karşı karşıya. Bırak 30 yılı planlamayı, 5 yıl sonra bir alarm durumumuz var. Ve F-35'i bir tarafa attık, 5. nesilleri bir tarafa attık. F-16'lara döndük, yeter ki ikinci el, Amerika Birleşik Devletleri'nden ikinci el F-16 alıyoruz. İlk önce teslim alacaklarımızın hemen hemen hepsi ikinci el. Çünkü çok acil ihtiyacı var Türkiye'nin. Önce bunlar ikinci el olarak alınacak, belli bir kapasite. Bu acil ihtiyaç giderilecek. Ondan sonra 3 yıl sonra Türkiye'ye yeni üretilmiş F-16'lar teslim edilecek. Dünya adım atım F-35'lere filan geçerken son derece büyük tehlike. Ve bu tehlikeyi şimdi acaba yine masa üzerinden belli şeyler yapabilir miyiz diye Türkiye son dönemde hızlı bir diplomatik trafik içerisine girdi. Birazdan seçimle ilgili Efkanala üzerinden yapılan pazarlıklar, Kürtlerin Efkanala'ya nasıl inanmadığı filan bunların kısmına geleceğim. Fakat önce bu dış politika meseleleriyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Şimdi son günlerde Kuzey Irak'a ve Irak'a yönelik Türkiye'den ziyaretler çok hızlanmaya başladı. Ve bu ziyaretlerin de aktörlerine baktığımızda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'ın peş peşe sıkça ziyaretler yaptığını görüyoruz. Türkiye tarafından yapılan ziyaretlerden özellikle Barzani ve Barzani'nin önemli isimlerinden, Barzani yönetiminin önemli isimleriyle de görüşmeler yapılıyor. Ve eskiden bu tip görüşmelerde böyle özellikle Irak Federe Kürdistan bölgesinin bayrağı konusunda bir alerji olurdu ve o bayrağı fotoğraflarda göstermemek için 50 türlü numaralar yaparlardı. Fakat şimdi anlıyoruz ki artık durumlar o kadar acilleşmiş ki artık bu konu önemsenmiyor bile kendileri tarafından ve sık sık bu fotoğraflarda paylaşılıyor ve aslında MİT başkanlarının yaptığı ziyaretler, dış temaslarla ilgili pek fotoğraflar paylaşılmaz. Ama MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ziyaretiyle ilgili fotoğraflarında paylaşıldığını görüyoruz. Bu peş peşe ziyaretler ilginç, oldukça ilginç ve Türkiye'nin bununla ilgili bazı talepleri var. İlk iki talep, bir bu işte PKK'nın insan üretme merkezi olarak filan Türkiye'nin sürekli nitelediği Mahmur kampının kapatılması. Çünkü Türkiye'den çok fazla aile gitmiş oraya yerleşmiş durumda. İkincisi Irak sınırında. Sınır güvenliği ile ilgili Irak merkezi yönetiminin görevlendirilmesi ile ilgili buradaki Barzani yönetiminin bununla ilgili belli durumları kabullenmesi ile ilgili taraflar. Yine Arap aşiretlerine biraz daha misyon verilmesi, önlerinin açılması Kuzey Irak tarafında diğer taleplerden bir tanesi. Ve son talepte yine Kerkük Türkmen cephesinin de bazı konularda işlere katılması ile ilgili bazı taleplerde bulunuyor Türkiye. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin Kuzey Irak operasyonlarında genel olarak kullandığı güç hava gücüdür. Ve bunlar da F-16'lar. Öyle Kandil'in derinliklerinde orada burada farklı coğrafyalarda böyle dronlar falan kullanılmaz. Dronlar daha çok Türkiye'nin kendi içinde çok sınıra yakın bölgelerinde vesaire kullanılır. Fakat genel olarak Türkiye F-16'ları kullanır. Şimdi bu ziyaretler vesaire bu kadar bir anda bu konuların sıkça gündeme getirilmesi ve Türkiye'den farklı isimlerin peş peşe bu ziyaretleri yapması insanın aklına şunu da getiriyor. Acaba bu satın alınacak F-16'larla ilgili İran içlerine yapılacak operasyonlarla ilgili de belli taahhütlerde mi bulundu? Türkiye bu avantajını kaybedeceği için onun öncesinde yani 5 yıl sonra geldiğinde elindeki F-16'ları bu misyonlarda kullanamayacağı için Türkiye'nin acaba şimdiden bununla ilgili bir bariyer mi örmeye çalışıyor Türkiye? İnsanın açıkçası aklına gelmiyor değil. Şimdi bu konunun bu tarafı. Konunun diğer tarafı Türkiye'nin artık böyle savaş gücüyle, şiddetle vesaire çözemeyeceği belli meseleler var. İşte bunların başında da hep söylüyoruz artık böyle Kürt meselesi sadece Türkiye'nin doğusunda yaşanan bir hadise değil ve sadece eskiden bunun sınır ötesi kısmı Irak tarafıydı. Fakat bu şimdi ikinci bir coğrafyaya artık Suriye coğrafyasına da yayılmış durumda. Dolayısıyla konu hayli geliştirdi. Şimdi bununla ilgili yeniden bir çözüm süreci söylemi başladı, bir umudu başladı bununla ilgili. Ve seçim sürecinin öncesinde, bu yerel seçim sürecinin öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile DEM Partisi arasındaki bazı temaslar yeniden çözüm sürecinin başlayacağına ilişkin belli yorumları beraberinde getirdi. Ama bu temaslar çözüm süreci değil, kesinlikle bir çözüm süreci başlamıyor. Türkiye bu ufuktan, buna yaklaşmaktan çok uzak. Türkiye'nin önce kendi içindeki tweet atan gençlerin tutuklandığı bir ortamda böyle şeylerden nasıl bahsediyorsunuz? Demokrasinin adım adım adım değişmesi lazım. Yani Türkiye o geçmişte çözüm sürecine gelen noktada onun öncesinde kaç tane Avrupa Birliği reform paketi, yargının iyileştirilmesi, demokrasi paketleri filan bunlar çıkartıldı üst üste kona o noktaya gelmişti. Şimdi bundan çok uzak Türkiye. O kazanımların hepsi yok edildi. Avrupa Birliği ile ilişkilerin iyi olduğu süreçte. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve DEM Partisi'nin masaya oturmasında tamamen seçim öncesi iki parti arasındaki temaslar söz konusuydu. Nasıl DEM Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile de oturup konuştuysa Adalet ve Kalkınma Partisi ile de bir konuşma trafiği vardı. Bu konuşma trafiğinde DEM Partisi'nin karşısındaki isim Efkan Ala'ydı. Efkan Ala çözüm sürecinde de kesinlikle yanlış bir tercih olmasına rağmen çözüm sürecinde de ona misyon verilmişti. Çünkü Efkan Ala'nın en profesyonel olduğu nokta Tayyip Erdoğan adına çok kolayca yalan söyleyebilmesidir. Ama artık DEM Partililerin de bunu çözdüğünü görüyoruz. Çünkü masaya şartlar gelip de Efkan Ala bu şartların belli şartlara 6 tane zannedersem şart var. Onları birazdan sayacağım. Bunlardan 4 tanesini evet dedikten sonra artık DEM Partililer Efkan Ala'nın sözüne güvenmiyorlar. Diyorlar ki bunu yaz. Yaz, imzala ve basına açıklayalım diyorlar. Ve ondan sonra 16. gününde bu görüşmeler bitiyor. Peki bu şartlar ne? Birinci şart yerel seçimlerde HDP'nin kazanacağı belediyelere kayyum atanmaması. Başta Diyarbakır olmak üzere. İkincisi HDP'li 27 tane milletvekilinin, DEM Partili 27 milletvekilinin pasaportuna el konmuş durumda. Şu an meclis başkanı olan Sırrı Süreyya Önder'in dahi pasaportu yok. Bu 27 milletvekiline bu haklarının geri verilmesi, bu idari engelin ortadan kaldırılması. Üçüncüsü Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması ve Öcalan'ın avukatlarının yeniden İmralı cezaevinin ziyaret etmeleri. Dördüncüsü Kobani'ye yönelik saldırıların durdurulması, sonrasında hasta tutuklular ve demokratik bazı hakların verilmesiyle ilgili talepler. Bunlardan ilk 3 talep özellikle önemli ve Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bu ilk 3 talep kabul ediliyor. Ondan sonra DEM Partililer de diyorlar ki Efkan Ala tabii gidiyor geliyor her konuşmadan sonra telefon trafiği yapıyor filan ertesi gün erteleniyor filan. Ve nihayetinde Efkan Ala tamam bu şartları kabul ediyoruz diyor. Fakat ondan sonra yani böyle söylendiği gibi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması filan bu böyle Tayyip Erdoğan çok kabul edebileceği bir şart değil. Selahattin Demirtaş çünkü siyasi arenada oyunu değiştiren isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu henüz o aşamaya gelinmemiş durumda konuşmalarda. Bu seçimle ilgili bu konuşmalar yapıldıktan sonra DEM Partisi'nden istenenler ne peki? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle 3 tane hedefi var. Bunlardan birisi İstanbul, birisi Ankara, birisi Adana. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belirlediği stratejilere göre ya çok güçlü aday gösterilmesi ya da hiç aday gösterilmemesi ile ilgili meseleler. Birkaç il de buna dahil. DEM Parti'nin de evet dediği kısım burası. Ondan sonra pazarlık bittikten sonra artık DEM Partililer diyorlar ki biz sizin sözünüze güvenemeyiz. Efkan'a söz verelim diyor. Onlar da hayır diyorlar. Bunu yazılı hale getirmemiz lazım. Yazılı hale getirmek de yetmez. Bunu medyaya açıklayalım. İki parti gizli, saklı, kirli filan pazarlık yapmış olmayalım. İki parti oturduk, konuştuk, seçimle ilgili böyle bir strateji belirledik. Şu şu illerde ondan sonra bunun karşılığında da bunlar yerine getirilecek diye. Ondan sonra masa dağılıyor, gidiyor ve Tayyip Erdoğan kendisine göre farklı stratejilere dönüyor. Şimdi buradan ne çıkarmışlar? Tarihi bir ders çıkartılmış. Efkan Alan'ın çözüm sürecinde ne lafları vardı, ne sözleri vardı filan. Sonra bunların hepsini yedi. Dediğim gibi Efkan Ala ve eski MİT Başkanı Hakan Fidan iki şeyde çok uzmanlardır. Tayyip Erdoğan adına yalan söyleme konusunda inanılmaz profesyonellerdir. Artık insanlar bunu çözmüş gözüküyor. Nihayetinde Türkiye artık kendi içinde çözemediği problemleri kendi dışında çözmeye çalışıyor. Bir taraftan Irak kapılarında, bir taraftan Suriye kapılarında bu meseleleri çözmeye çalışıyor. Ama her şey birbirine karışmış durumda ve işler içinden çıkılmaz durumda. Bakın ekonomide biraz iyileşme sağlayabilmek için Mehmet Şimşek ve ekibi milletin yediği lokmaya artık göz dikmiş durumdalar. Her alanda sıkılaştırma yapıyorlar. Fakat bu kadar belli aralıklarda sıkılaştırma yapılıp birkaç milyar dolar oradan elde edilirken diğer taraftan bütçede başka bir yerden nasıl milyarlarca dolarlık bir gedik açıldığına bakın. Bakın 2021 yılında Tayvan bu F-70 blok F-16'lar yani en modern F-16'lardan 66 adetini 8 milyar dolara Amerika Birleşik Devletleri'nden satın aldı. Biz nihayetinde 40 adetlik aynı F-16 paketini 23 milyar dolara satın alıyoruz. İnanılmaz büyük bir fark arada. Bir taraftan vatandaşın ümüğüne çökülüyor. Bu şekilde birkaç milyar dolar tasarruf elde edilmeye çalışılıyor. Diğer taraftan savrulan paralara bakın. Bunların hepsi neden? Çünkü iç politika, dış politika, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıkarlarıyla devletin çıkarları, ülkenin çıkarları bunlar hepsi birbirine karıştırıldığı için Türkiye çok büyük alanlarda çok büyük tavizler vermek zorunda kaldı. Gerek dış politikada verilen tavizler, gerekse de böyle ekonomik açıdan verilen tavizler. Yani paranızla bir malı bir NATO partneri olarak almak için kat kat daha fazla ödeme yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yoksa savunma sanayi alanında, hava savunması alanında tamamen savunmasız kalabilecek duruma düşmemek için. Ülkenin kötü yönetimiyle ilgili korkunç bir tablo söz konusu. Ve bu tablo artık ülkenin iç sorunlarıyla dış sorunlarını birbirine sokmuş vaziyette. Bundan böyle kısa vadede bunlardan böyle basit çözümlerle, küçük iktidar değişiklikleriyle de işin içerisinden çıkılamayacak vaziyete geldi Türkiye'nin. Meseleleri uzun yıllar sürecek bir restorasyona ihtiyaç var. Fakat bu restorasyonu yapabilecek kadro ufukta belirdi mi? Bununla ilgili de soru işaretleri çok büyük. Çünkü dediğim gibi muhalefet henüz ya bu el alemin 7 milyar dolara, 8 milyar dolara 26 adet daha fazla F-16 aldığı bir paketi biz nasıl kat kat daha fazla para vererek almak durumunda kalıyoruz diye bunun sorgusunu bile yapmayan bir muhalefet söz konusu. Dolayısıyla ya Türkiye niye sürekli olarak gidip böyle Barzani ile görüşüyor filan ne oluyor filan diyen bir muhalefet daha yok. Bunun arkasında ne var neler oluyor filan diyen bir muhalefet de yok. Türkiye'nin iç politikası, dış politikası her şey peşkeş çekiliyor. Böyle bunu sorgulayan bir muhalefet de yok. Dolayısıyla bu restorasyonu kimin yapacağıyla ilgili soru işareti herkesin zihinlerinde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.